Ayrım 19, sayfa 195. Odadaydık. Anneannen yatakta. Tanımam etmem adamı. Aa, bir baktım, rica etsem bize biraz müsaade eder misiniz demez mi? Önce şu densizin bir güzel ağzının payını verip göndereyim dedim. Sonra düşündüm, insanlık etmiş, kucaklayıp getirmiş kızımı. Şuracıkta yiyecek değil ya, prensesi alıp çıktım odadan. Prensesle Gülsema çıkınca Enver uzanıp elini tutmuş Gülsar'ın. Kapkara gözleri yıldızlı yaz geceleri gibi pırıl pırılmış. Kararlı, tutkulu, sanki biraz da buyurganmış sesi. Gözlerinin tam içine bakarak pat diye söylemiş diyeceğini. Benimle evlenir misiniz Gülsar Hanım? Yorgun, bitkin, bezgin bakışları hayretle açılmış Gülizar'ın. Enver sıcacık gülümsemiş. Biliyorum şaşırdınız. Beni hiç tanımıyorsunuz ama ben... Bakın yanlış anlamanızı istemem. Bu vaziyet daha önce hiç başıma gelmedi. O günden beri yani 2 yıldır sizi sevmekten hiç vazgeçmedim. Kaderin bizi yeniden bir araya getireceğinden bir gün bile şüphe etmeden sevdim. Başımıza gelen hiçbir şey alelade bir tesadüften ibaret değildir Gülizar Hanım. Benim Cavidan'ı ziyaretim, sonra sizin gelişiniz, birlikte yaptığımız o kısacık yolculuk, o şarkı, hepsi uzun bir hikayenin ilk emareleriydi. Daha o gün, o dakika anlamıştım ben bunu. Lakin kısmet böyleymiş. 2 yıl kaybettik ama kim bilir, belki de birlikte bir ömür kazandık. Ne dersiniz, evlenir misiniz benimle? Elleri Enver'in avuçlarının arasındaymış. Sıcak, sağlam, şefkatli. Oysa nasıl da soğuk, ne kadar sahipsizlerdi. Şefkat, Asiye teyze gelmiş aklına, sonra babası, bir de Hanife Hanım. Cavidan abla da ölünce, orada hep öyle Enver'in avuçlarının arasında kalsın istemiş elleri bir an. Sonra korkmuş bundan, öyle çok korkmuş ki hızla çekip kurtarmış ellerini. Yatağın içinde dimdik doğrulup, hiç tanımadığı bu adama hayretle bakmış. Ben anlamıyorum, sahiden, siz kimsiniz? Enver'in doğruca gözlerinin içine bakan gözleri, ışıklı yaz geceleri kadar berrakmış. Sonra hicran. Terastaydık. Günannem, Gökannem ve ben. Teras demezdi, limonluk derdi Gökannem. O günlerde bu adı daha çok hak eden, çatısı ve 3 yanı cam mekanla kaplı bir mekandı. Sol köşede Ayasofya'yı olduğu gibi örten kocaman bir limon ağacı. Küçüktüm, Ayasofya'yı falan bilmezdim henüz. Gökannemin o terasa limonluk deyişi de limon ağacına yorardım. Nedense en çok o ağacı severdim. Çiçeklendiğinde bütün mekana yayılıp açık balkon kapısından salona dek sızan kokusuna ve o kokuyu içime çekerken başımı günannemin tombul kolunun altından geçirip kocaman yumuşacık memelerinin üzerine bırakmaya bayılırdım. 70'e merdiven dayamış olmasına rağmen kendi deyişiyle endamı hayli yerinde olan Gülsema'nın kolları incecik, göğsü de tahta gibiydi ama günannem sokaktayken ya da kısaca namahremin yanındayken bütün saçlarını sımsıkı örten ama kapıdan içeri girip de kanepeye oturur oturmaz ilk iş iğnesini çözüp omuzlarını aldığı eşarbı da limon küfü renginde mi olurdu yoksa anılarda taşınan o kokunun yanılsaması mı? Şimdi ben mi uyduruyorum bunu? Uyduruyor olsam bile bir zamanlar onu mutlaka beyaz tenini, yer yer ağarmış kızıl saçlarını ve ela gözlerine çok yakışan limon küfü renginde bir eşarpla görmüş olmalıyım. O eşarbı itinayla çözüp başından çıkarışını, sonra yine aynı itinayla iğnesini bir köşesine iliştirip geniş eli omuzlarının üzerine bırakışını, o küf sarısından yansıyan ışığın altında teninin, saçlarının, gözlerinin aldığı rengi izlemiş olmalıyım. Her neyse, bütün bedenimi saran limon kokusuyla meftun, başım o koca memelere gömülmüşken, günannemin bir eli elimi sımsıkı tutar, diğeri hafif hafif başımı okşarken ve başımın üzerindeki sıcacık nefesi limon çiçeği kokusuna karışıp alnımdan, yüzümden aşağı süzülürken mutluydum. İyi biliyorum, o zamanlar keyifli bir çocuktum ben. Günannemle Gökannem hafif iç çekişlerden başkaca hiçbir şeyin duyulmadığı, uzun bir sessizliğin ardından kahve yapma bahanesiyle ard arda mutfağa gider, orada seslerini, musluktan akan suyun, cezvenin içinde dönüp duran kaşığın sesini ve fincanların şıngırtısına kattıklarını sanarak kendi aralarında fısıl fısıl konuşmaya başlarlardı. Günannemin sesi yorgun, bezgin, iniltili çıkardı. Bunca zaman oldu ses seda çıkmadı. Yine ne oldu bu kız anne? Çok korkuyorum, bir yerlerde düşüp... Gökannem kısık ve kızgın bir sesle çıkışırdı. Ağzından yel alsın Gülizar, o nasıl söz öyle? Dediğin gibi olsaydı şimdiye çoktan duyardık. Boşuna dememişler, acı haber tez gelir diye. Tam bu sırada Gülizar'ın, yani günannemin sesine biraz isyan da karışırdı. Bu vakitte mi? Orada burada her gün kaç kişi ölüyor, haberin var mı senin anne? Sen misin diyen, Gökannemi kimse tutamazdı artık. Makineli tüfek gibi başlardı söylenmeye. ''Aa delinin zoruna bak. Senden mi öğreneceğiz memleketin halini? Duyan da her daim ajansın başını bekler sanacak. O kabadayı kırması kocandan mı öğreniyorsun bunları? Evet, memleketin hali perişan. Git, git sor bakalım kocana. Niye? Gün annemin kısık, fısıltılı sesi muhabbetin tonunu alçaltmaya çalışırdı ama nafile. Anne bırak şimdi Enver'i, çocuk diyorum sana, çocuk. Konuştuklarının çoğunu anlamasam da orada öyle oturmuş, gizlice onları dinliyor olmak hoşuma giderdi. Gölgelere basmak gibi bir şeydi bu. Yasak ama keyifli. Gölgelere basma. O oyun nereden aklıma gelmişti şimdi? Gün annemin çocuk diye bahsettiği annem miydi yoksa? Gölgelere basma. Basma yanarsın diye bağırıyordu annem. Evet, annemle oynuyorduk o oyunu. Kanter içindeydik, gölgelere basmayacağız diye oradan oraya atlaya zıplaya bahçeyi dolanıyorduk. Sırayla yapıyorduk bu işi. Bir annem, bir ben, sonra yine annem, sonra yine ben. Yandın işte, yandın diye keyifle bağırıyordu annem. Ayağım dala takılmış, boylu boyunca yere düşmüştüm. Bacaklarım ışıkta, yüzüm gölgedeydi. Yüzümde oyundan çıkmış, bütün çocukları o dakika gelip bulan suçlu ve mahzun bir ifadeyle yerimden doğrulmaya çalışırken annem bir anda kendini boylu boyunca yanıma atıvermişti. Koyun koyuna, çimlerin üzerine yuvarlandık mı sahiden, yoksa bunu da mı uyduruyorum? Hadi gel, yanacaksak beraber yanalım dedi mi annem? Neden sonra soluk soluğa yüzümüzü gökyüzüne vermiş yatarken kolunun üzerinde doğrulup bazen böyle gölgelerde yanmak da iyidir bebiş. Yanacaksın, yanacaksın ama paşa paşa keyfinde çıkaracaksın diyerek yüzümü, saçlarımı okşadı mı? O güzel, neşeli, cıvıl cıvıl kadın. Aslında yüzünü hatırlamıyordum pek ama güzel hem de çok güzel bir kadın olduğunu biliyordum, hep biliyordum. Orada çimlerin üzerinde yanı başımda yatan ve bir masal kadar güzel olan kadın. Annem miydi o kadın gerçekten? Bir yerlerde bir annem var mıydı benim? Annem ortalıkta yoktu. Yine de şanslıydım çünkü limon kokulu o günlerde bir değil iki annem birden vardı. Gün annemle Gök annem, Gülsema'nın aslında büyük annem yani anneannemin annesi olduğunu biliyordum. Ama bence öyle fazla büyük bir kadın değildi. Hele kızı Gülizar'la yan yana gelince hiç büyük bir kadın değildi. Ne zaman bilmiyorum, bir ara bunu ona da söyledim ve Gülsema'yı büyük anne demekten vazgeçtim. Dilim kolay kolay dönmüyordu daha. Gülsema demek zor geliyordu. Sema dedim ben de. Sonra bir gün bu terasta onun kucağında otururken Gül, Gül de Sema ne demek diye sorunca ya sen ne meraklı raziyesin böyle diyerek yüzümü avucunun içine almıştı. Ben sabırsız sorup duruyordum. Ne demek ama ne demek? Kaldır bakayım başını yukarı demişti. Kaldır, kaldır, daha çok kaldır. E ne görüyorsun? Gökyüzü dedim gülerek. İşte Sema da o demek demişti, gökyüzü. Gökyüzünün akşam hali gibi ebruli mavi gözleri vardı Gökhanne adını o günden sonra aldı. Gülizar'ın yani anneannemin gün anne oluşu ise daha karışık bir hikaye. Karışık ve uzun bir hikaye, onu sonra anlatırım. O günlerde kahve bahanesiyle mutfağa bir gittiler mi kolay kolay dönmek bilmezlerdi. Mırıltıları da bir türlü kesilmezdi. Ne zaman bir araya gelseler mutlaka bir yolunu bulur kavga ederlerdi. Kavga dediysem böyle karşılıklı laf dokuşturmaca. Arada gün annemin de gözünün döndüğü olurdu ama bu laf tokuşturma sokuşturma işinde Gök annem çokluk başı çekerdi. Öyle sakınmasız, müdanasız, laf aramızda hatta biraz patavatsız. Limon çiçeğinin kokusunun bütün salonu doldurduğu o sıcacık, güneşli günlerden biri ise terasa açılan salon kapısı mutlaka açık olurdu. Gün annemle Gök annemin sesleri yükselip konuşmaları kavgaya dönüştüğü an kendi aralarında gizlice fısıldaşan bu iki kadını çaktırmadan dinlemenin büyüsü bozulurdu. Sessizce yerimden kalkar, terasa çıkardım ve yüzünü eski şehre dönmüş duran hasır koltuğa oturur, etrafı seyrederdim. Gülizar'la Gülsema, bunca yalandan sonra artık hiçbir şeyden emin değilim. Onlar benim gün annemle gök annem miydi gerçekten, yoksa dağın bana bakan yüzünde gün annem olan o limon kokulu kadını hiç görmediğim, güneş almayan kutularında daha kaç gerçeği vardı acaba, kaç yalanı? Hadi söyle, uğraştırma beni daha fazla. Senin masalının yalanı neydi gün anne? Acı haber tez yayılır diye boşuna dememişler. İbrahim'in ölümü de hemen duyuldu. O sabah aile büyük şoku atlattıktan sonra doktoru, camisi, imamı ayarlanana dek kara haber çarçabuk Kadıköy çarşısına yayıldı. Güler yüzünün, dürüstlüğünün, saygısının, insanlığının kadrini bileni, seveni çoktu. Cümle çarşı esnafı birer birer dükkanlarını kapatıp cenazesine koştular. Onunla da kalmadı, geleni gideni derken sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar aileyi, taziye ziyaretlerinin günlerce arkası kesilmedi. Herhalde cenazenin haftasıydı. Sabah şifadan çıkıp gelen iki hanımın ziyaretinden sonra nispeten sessiz, tenha bir gündü. Günlerce boş ucunda dikilen Azrail'i, mucizevi bir şekilde savmuş olsa da hala kendini pek iyi hissetmeyen prenses, misafirler gittikten sonra odasına çekilmişti. Salonda yalnızdı Gülsema. Önce bahçeyi geçip eve doğru yaklaşan ayak seslerini duydu, demeye kalmadan zil çaldı. Daha önce berjer koltuğun kulağına dayadığı mecalsiz, bitkin başını zorlukla kaldırıp kapıya gittiğinde karşısında 20 yılın ötesinden bakan iki tanıdık sima vardı. Müberra abla, Gülsema, ah canım. Önden Müberra, ardından mahcup ve çekingen bakışlarla Hamit girdi içeri. Başını sağ olsun Gülsema Hanım, dostlar sağ olsun. Taziye dileklerinin ardından içilen köpüklü kahvelerin eşliğinde aradan geçen 20 yılın üzerine ağır aksak bir sohbet başladı. Gülsema babasının vefatından bu yana ilk kez o gün okuluna giden kızı Gülzar'dan söz etti kısaca. Müberra da evlenmişti elbette. Şimdi biri oğlan biri kız, boyunca çocukları vardı. Cumhuriyetle yaşıttır benim izdivacım. Düşün, 2 ay önce bir de torun sahibi oldum Gülsema. Abimden önce torun torba sahibi oldum. Pek güzel, analı babalı büyüsün inşallah. Gülsema, Hamit Bey'in Gülizar'ın doğduğu yıl evlendiğini İbrahim'den öğrenmişti. Şimdi onun da Allah bağışlarsa 2 kızı bir de oğlu vardı. Gülizar'ı babasının yanında görmüştü bir kez. Maşallah pek zarif bir küçük hanımdı. Bu minval üzere akıp gitti sohbet. Çok değil bir kahve içimi. Taziye ziyaretlerinin kısasını makbul olduğunu bilen iki kardeş çarçabuk ayaklandılar ve Gülsema'yı 20 yılın içinden çıkıp gelen karmakarışık hatıralarla baş başa bırakıp gittiler. Sadece hatıralar mı? Omuzlarında 3 büyük harple, işgalle, yokluk ve yoksullukla geçmiş 37 yılın yorgunluğu. Gün boyunca artık yeni bir dönüm noktasında bulunduğu hayatını düşündü Gülsema ve o gece neredeyse 20 yıldır İbrahim'in nefesiyle ısınan yatak odasında yalnız kaldığında uzun zaman sonra ilk kez kuytulardan sevgili İstanbul defterini çıkarıp yazmaya başladı. Sevgili İstanbul, yalnızım, İbrahim Bey yok artık. Beni 20 yıldır gönlünden şefkatini, yüzünden gülüşünü eksik etmeden, bir gün olsun yüreğindeki ışığı söndürmeden seven kocam yok. Ben de onu sevdim. Evet, önceleri eğreti bir misafir gibiydi ama sonra her geçen gün biraz daha yerleşti yüreğime. Şimdi hepsi bir hayal gibi, kısacık bir masal. Böyle mi olurmuş, insan ölünce masal mı olurmuş? Hayat bizi, sevgimizi ne çok sınadı ama onun kolay kolay hiçbir şeyden yılmayan kocaman bir yüreği vardı. 4 yıl önce miydi, 5 mi? Eminle birlikte yokuş aşağı Kadıköy iskelesine doğru yürüyorduk. Haydarpaşa garı tam karşıdaydı. Öğle sonrası dışarıda pırıl pırıl bir güneş. Batılı genç bir adamın doğuya olan merakı ve gizli hayranlığıyla ama doğulularda kolay kolay rastlanmayan bir fütursuzlukla akıl almaz bir hikaye anlatıyordu bana. Mehmet Selim ve Gülnihal'in hikayesi. Nasıl da ağır, ne hazin bir hikaye. Babası ölmeden önce San Francisco'dan gönderdiği son mektubunda yazmış bu hikayeyi ona. İçinde ben de varmışım. Gülnihal'in atının başını Haydarpaşa'ya çevirip Mehmet Selim'in kapısına dayandığı günü Gülsema adlı bebeğin ana rahmine düştüğü günü anlatıyordu. Esasen hayatımın 30 küsur yılının kara bir yalandan ibaret olduğunu anlatıyordu. Bense 30 yıl boyunca Osman Nedim'i babam, prensesi annem bildim. Öyle değilmiş, annemi hiç tanımamışım meğer. Ama o koku, karanfil, gül ve tarçın kokusu, yıllardır adı sana olmayan bir hasret gibi içimde sızlayıp durdu. Annemden bana kalan o hasret kokusundan ve babamın kendi elleriyle yapıp ölmeden önce Emine gönderdiği yağlı boya bir tablodan başka bir şey yok. Olsun, şimdi hiç değilse bir yüzü var. Ya babam, çocuk günlerimin 2 seferlik misafiri, sevgili İstanbul defterlerimin müsebbibi, o defterlere bunca yalan sığdıracağımı nereden bilecekti? Bu korkunç yalanın tek sahibi prenses. Bense yalnızca bir emanetçiyim. Yalan emanetçisi. Emanetçiler aslında neyi sakladıklarını bilebilirler mi? Bu hikayenin aslı neydi? Hiçbir zaman bilemeyeceğim. Prenses kız kardeşinin adını ve namusunu koruduğunu söylüyor. Benimle konuşurken nasıl da kaskatıydı yüzü. Acaba anlattığı hikayenin ne kadarı doğru? Asiye teyze hayatta olsaydı belki daha fazlasını öğrenebilirdim. Ama şimdi... Beni önünü sonunu asla bilemeyeceğim bu korkunç yalana mahkum etti. Onu affedemem ve bir daha ona asla anne diyemem. Gülizar'a söylemeli miydim acaba? Ah bilemiyorum. Sustukça bu korkunç, bu kara yalana biraz da benim dahilim olmayacak mı? Ama nasıl yapardım eline doğduğu, bunca yıldır sevmeye alıştığı, koynunda kucağında büyüdüğü kadının anneannesi değil de asıl anneannesinin çocuğunu sahiplenen kadın olduğunu nasıl anlatırdım kızıma? Prenses ve Gülnihal. Onlardan biri anneannendi, diğeri ise bize korkunç bir yalan söyledi. Hadi yüreğinde 2 ölüye daha yer aç. Nasıl derdim? Prenses bu yalanla öyle büyük bir denk vurmuş ki üzerimde 37 yılın tozu, kiri, pisliği. Her yanı örümcek ağı. Dokunsam hepsi ellerime, yüzüme, gözüme yapışıp kalacak sanki. Hayır, şimdilik bu yalanı yerinden kıpırdatamam. Henüz hazır değil böyle bir gerçeğe. Kendimle birlikte Gülizar'ı da bu tuzun, kirin, pisliğin içine sürükleyemem. O gece herkes odasına çekildiğinde kocama, hep merak ederdim içimdeki tenhalığın sebebini demiştim. Mesnetsiz bir mahrumiyet hissi. Başka şeylere yorup durdum bunca yıldır. Sahipsizliğimden, anasız babasızlığımdanmış meğer. Bir elini boynuma atıp diğeriyle saçımı okşarken yüreğimi delip geçen bir şefkatle yüzüme bakmıştı. Dudaklarımı dişledim. Burnumun direğinde yakıp kavuran bir sızı. Sen üzülme demişti. İstersen ben senin yüreğini kalabalık ederim. Bundan böyle annenin yerine de severim seni, babanın yerine de. Hatırlar mısın? İlk kez bu odada baş başa kaldığımızda sana ne demiştim? Ben bu dünyaya seni sevmeye geldim Gülsema Hanım. Sen nasıl istersen öyle severim. Sakın üzülme. Haklıydı galiba. Tanrı insanı yaratırken bir sebep de koyuyor yanına. Şu Hitler'e, Mussolini'ye bakıyorum mesela. Bir bela, bir lanet olmak için mi geldiler bu dünyaya? Büyük ideallerin sebebi olarak gelenler var sonra. Ama benim kocam, zannederim o gerçekten de bir kadını sevmeye geldi bu dünyaya. Karşısına ben çıkmasaymışım da yapacaktı bunu. Bir kadın bulacaktı kendine ve onu ömrünce deli divane sevecekti. Ne mesut ne bahtiyar bir kadınım ben ki beni sevdi. Ya ben, Mehmet Selim'le Gülnihal'in sahipsiz meyvesi. Benim bu dünyadaki mevcudiyetimin sebebi nedir acaba? Şimdi gerçekten de dalından düşmüş, düştüğü yerde ziyan olup gitmiş bir meyve gibi hissediyorum kendimi. Yukarıda yamacın en tepesindeymişim, rüzgarla savrularak, toza toprağa bulanarak, yağmurun, borenin, fırtınanın içinden geçerek aşağılara hep aşağılara doğru yuvarlanmışım. Yara bere içinde paramparçaymışım. Canım acıyor, hem de çok çok acıyor. Ah İbrahim Bey, ne çabuk bırakıp gittin beni. Bugün 23 yıl sonra ilk defa Hamit Bey'i gördüm. Bu onun ilk görüşüm değil aslında. Ama onca yıl sonra ona ilk defa merhaba deyişim. Yoksa Kadıköy çarşısının içinde birkaç kez tesadüf etmişliğimiz var. Bakmadan, selamlaşmadan, konuşmadan. Şimdi Müberra ablayla kapıma kadar gelince, onları uğurladıktan sonra oturup düşündüm. 23 yıl önce Nadir Bey'in konağında o gün öyle yaşanmasaydı, bugün Gülsema adlı bu kadın hayatın neresinde, nasıl olacaktı acaba? Yıllardır yüreğinin kuytusunda sessizce sakladığı Cemil Bey'e mi yakın düşecekti? İbrahim'le olduğu kadar mesut olacak mıydı onunla? Peki ya o? Cemil Bey şimdi mesut mu acaba? Gülsema'nın aklında dolanıp duran soruların müsebbibi çok değil, birkaç gün sonra zili çaldı. Cemil Bey yıllar sonra ilk kez karşısındaydı, kapıdaydı. Belleğinde 20 yılda giderek solan bir hayal gibi taşıdığı delikanlı değildi. Yine de hemen tanıdı. Cemil Bey'di. Bakışları yerde, az önce eline aldığı fötr şapkasına takıldı. Kapı açıldığında hemen başını kaldırmadı. Önce Gülsema'nın kısık, boğuk bir fısıltı halinde çıkan sesini duydu. Cemil Bey. Sanki bunu adının Gülsema'nın iki dudağının arasından çıkışını bekliyordu. O zaman başını yavaşça kaldırdı. Gülsema Hanım, ben, İbrahim'i duyunca. Kapıda kaldınız. Buyurun lütfen, içeri buyurun. Gülsema kapı önünde daha çok yüreklerinin telaşını susturmak gayretiyle çarçabuk söylenen bu sözleri hatırlayamadı sonradan. Hatırladığı 20 koca yılın ardından mahzun bir öğle sonrasına sığınan bir iki tutuk kelime, birkaç ürkek bakıştı. Başım sağ olsun, siz de bilirsiniz ya, o benim. Sizler sağ olun. Siz Ankara'daydınız öyle değil mi? Oradan mı geldiniz? Evet, Hamit Bey'in telgrafını alınca. Az önce indim trenden. Öyle mi? Hamit Bey mi haber verdi? İbrahim'i kardeşim yerine koyduğumu bilirdi. Az sonra sustular. Loşluğu pastırma yazının gönülsüz güneşiyle kırılan odada sessizlik, uzun süre üçüncü bir şahsiyet gibi ikisinin arasında kaldı. Neden sonra Cemil yavaşça doğruldu yerinden. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Estağfurullah, yol yorgunsunuz. Bir kahve yapsaydım. Yok, yorgun değilim. Lakin Gülsema Hanım, bir ihtiyacınız olursa, müsaade ederseniz ben size kartvizitim bırakayım. Sağ olun ama istirham ederim. Peki, teşekkür ederim. Gülsema aklından geçen soruların hiçbirini soramadan Cemil Bey'i uğurladı. Milli mücadelenin ardından Ankara'ya yerleştiğini, bu arada hukuk mektebini bitirip avukat çıktığını, 10 yıl kadar önce Ankaralı bir eczacının kızıyla evlendiğini, şimdi 7-8 yaşlarında Sema adlı bir kızı olduğunu biliyordu, hepsi o kadar. Mesut muydu? Gülsema'yı unutmuş muydu? Neden unutmasın ki? Ayaküstü iki görüşmeden ve ufacık bir sükutu hayalden başka ne vardı mazide? Başlangıçta İbrahim ile Cemil ara sıra da olsa görüşmüşler, görüşemediklerinde ise en azından telgraf çekerek olan bitenden birbirlerini haberdar etmişlerdi. Cemil, İbrahim'in Gülsema ile evlendiğini, ardından kızları Gülizar'ın doğduğunu böyle öğrendi. Sonraları, yılda birkaç kez yolu İstanbul'a düştükçe, İbrahim'in dükkanına ve Hamit Bey'in çarşı içindeki muayenehanesine uğramayı adet edindi. Üç eski milli mücadele arkadaşı, Cemil'in ziyaretlerini denk düşürerek, ya boynuzlu markarın ya da Mardik Efendi'nin meyhanesinde kafaları çekip geçmiş günleri yad ederlerdi. İşgal yılları, sonra cephe hatıraları derken İzmir'in kurtuluşu. Esarete boyun eğmemiş, haysiyetli bir geçmişin içinde artık çok uzaklarda kalmış olan gençliklerini yad ederlerdi aslında. Peki ya Sevda? Gülsema Hanım'a hürmetler. Bu meyhane sohbetlerinin son cümleleri arasında mutlaka yerini alırdı ama hepsi o kadar. İbrahim'in Cemil'i bir kez olsun, bir kahve içme olsun evinde ağırlama dileği yıllarca içinde ukde kaldı. Her seferinde rahatsızlık vermek istemem diye geçiştirdi Cemil. Emin ol, hiç vakit yok İbrahim. İşleri toparlayıp akşama döneceğim diye geçiştirdi. Bahanesi kalmadığında bir dahaki sefere inşallah deyip yine geçiştirdi ama ısrarla Gülsema ile İbrahim'in Mühürdar'daki evlerine yolunu düşürmedi. Kadim dostunun erken ölüm haberini almasaydı kolay kolay düşüreceği de yoktu. Yüreğinin bütün perdelerini sıkı sıkı kapatmış, bütün ışıklarını söndürmüş, o karanlıkta apansız yitirdiği kocasının acısını yaşarken, önce Hamit, sonra Cemil, ard arda gelen bu iki ziyaret, Gülsema'nın zihninde kendi köşelerine çekilmiş bekleyen hatıraların 20 yıllık tozunu toprağını ayağa kaldırdı. Ama o her zaman olduğu gibi yine sabırlıydı. Her şeyin gidip yavaş yavaş yerine yerleşmesini bekledi. Sular durulup da yüreği biraz yatışır gibi olunca bir kez daha İbrahim'i, Cemil'i ve Hamit'i düşündüğünde tarihi affetti. Hemen değil, birkaç hafta sonra Hamit Bey bir öğle vakti gelip ikinci kez kapısını çaldığında anladı maziyle barıştığını. Rahatsızlık vermek istemezdim ama Müberra ile birlikte sizi ziyarete geldiğim o günden beri ben senelerdir vicdanımı yatıştıramadım. Ben size çok büyük kötülük yaptım Gülsema Hanım. Bunca sene sizden af dilemek için bir fırsat kolladım, olmadı. Hatırlar mısınız? 5-6 yıl önceydi. Bir akşam üzeri Bayram Pastanesi'ne tesadüf etmiştik. İçeride oturuyordum. Siz galiba bir şeyler alıp hemen çıkacaktınız. Ben o gün orada sizin karşınızda nasıl şaşırdım, nasıl mahcup oldum anlatamam. Belki telaşla ayağa kalkıp selam verişimden anladınız. Selamımı alsaydınız ama tabii siz de haklısınız. Af dilemek derken yüreğimi yakıp kavuran pişmanlığımı bilin istedim. Bunca yıldır bu günahı iflah olmaz bir yara gibi içimde taşıdığımı. Yoksa siz affetseniz de ben kendimi hiç affetmedim, affedemem. Sizi bir ömür boyu bedbaht ettiğimi bilerek. O puslu havada eski İstanbul'un silik soluk renklerini seyrederek dinlemişti Hamit Bey. Neden sonra başını pencereden alıp belki de onu tanıdığından bu yana ilk kez hiç çekinmeden doğruca gözlerinin içine baktı. Rengini yitirip kırlaşmış saçlarına, solgun tenine, belli ki çoktandır yüzüne yerleşmiş olan derin çizgilere. Hamit'in bakışları ise gerekmediği halde mütemadiyen önündeki kül tablasına silkelediği sigarasını da saklıydı. Bu hareketi sadece bakışlarını değil, aynı zamanda tir tir titreyen ellerini de saklamak için yaptığını anlayınca acıdı ona Gülsema. Acımak.